Kıymetli dinleyicilerimiz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Genç Dergisi'nin Ocak 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak derginin gençlerle soru-cevap bölümünde yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Kardeş Olabilmek başlıklı yazıyı paylaşacağız. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de müminlerin kardeş olduğunu beyan buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de birbirinizi sevmedikçe tam iman etmiş olmazsınız beyanıyla bir müminin kamil bir imana ulaşması için din kardeşiyle arasında sağlam bir muhabbet bağının bulunması gerektiğini haber veriyor. Hatta diğer bir hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu muhabbetin seviyesini bir teşbihle şöyle ifade buyuruyor. Birbirlerine acımakta, birbirlerini sevmekte ve birbirlerine şefkat göstermekte müminlerin tek bir vücut gibi olduklarını görürsün. Bu vücudun bir uzvu muzdarip olduğu takdirde diğer kısımları da uykusuz kalıp ateşler içinde onun ızdırabını duyar. Bizler de Suriye'deki kardeşlerimizin yaşadıklarından dolayı derin bir gönül ızdırabı içerisindeydik. Hamdolsun sonsuz lütfu keremiyle Rabbimiz o beldeyi neredeyse bütün halkını mülteci haline getirmiş olan o zalimin elinden kurtardı da şimdi kendisi bir sığıntı durumuna düştü. Tarihin çöplüğündeki yerini aldı. Rabbimiz Filistinli mazlum kardeşlerimize de şanlı bir zafer lütfeylesin inşallah. Şimdi din kardeşleri olarak bizlerin yapması gereken, elimizdeki imkanımız neye el veriyorsa Suriye'nin maddi manevi imar ve inşası için kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışmaktır. İslam'da kardeşlik birbirini yıkayan iki el gibidir. Mümin yüreğinde iman kardeşliğinden doğan yüksek bir mesuliyet hassasiyeti taşır. Bu sebeple sırf kendini düşünüp din kardeşinin ızdırabına duyarsız kalmaz. Bunun İslam ahlakıyla bağdaşmadığını bilir. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Komşusu açken tok yatan kimse mümin değildir. Müminlerin dertleriyle dertlenmeyen onlardan değildir. İslam tarihine baktığımızda Peygamber Efendimiz'in biri hicretten evvel Mekke'de, diğeri de hicretten sonra Medine'de gerçekleşen muahat yani kardeşlik akdi yaptığını görüyoruz. Ki bu, dünyada yaygın halde bulunan kast sistemini yani sınıf farkını ortadan kaldırarak kölelerle hürlerin kardeş edildiği çok muazzam bir hadisedir. İnsanlık tarihinde ilk defa gerçekleşmiştir. Nitekim Mekke'de Hazreti Hamza radıyallahu anh Efendimizin azatlısı olan Zeyd bin Harise radıyallahu anh ile Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh Ebu Huzeyfe'nin azatlı kölesi Salim radıyallahu anh ile Ubeyde bin Haris radıyallahu anh Bilal-i Habeşi radıyallahu anh ile kardeş ilan edilmişlerdir. Böylece Allah katında en keremliniz en çok muttaki olanınızdır. Hucurat 13 ayetinin bir tezahürü yaşanmıştır. İslam tarihinde ikinci kardeşlik akdi Medine'de hicretten birkaç ay sonra gerçekleşmiş, bu kardeşlik akdinde 90 muhacirle ensar ikişer ikişer kardeş olmuşlardır. Cenab-ı Hak gerçek İslam kardeşliğinin nasıl olması gerektiği hususunda bizlere Mekke'den hicret eden muhacirlerle onlara muhabbetle kucak açan ensar yani Medineli Müslümanlar arasındaki kardeşliği örnek gösteriyor. Onlara bakarak kendi halimizi mizan etmemizi murad ediyor. Zira Peygamber Efendimizin muhacirlerle ensar arasında gerçekleştirdiği kardeşlik anlaşması eşsiz bir fazilet tablosudur. Öyle ki ensar adeta mal beyanında bulunarak bütün varlıklarını cömertçe ortaya koymuş, muhacir kardeşleriyle eşit olarak bölüşmeyi teklif edecek kadar kardeşlikte fani olmuşlardır. Buna mukabil gönülleri birer kanaat hazinesi olan muhacirler de istina halinde malın mülkün sana mübarek olsun kardeşim, sen bana çarşının yolunu gösteriver, kafi diyebilme olgunluğunu göstermişlerdir. İşte onların daha nice fazilet tablolarıyla sergiledikleri bu kardeşliklerini Allah Teala takdir etmiş ve Kur'an-ı Kerim'de şöyle zikretmiştir. Muhacirlerden önce Medine'yi yurt edinenler ve imana sarılanlar Ensar, kendilerine hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden ötürü gönüllerinde bir sıkıntı ve rahatsızlık duymazlar. İhtiyaç içinde kıvransalar dahi mümin kardeşlerini kendi nefislerine tercih ederler. Haşr 9. Rabbimiz din kardeşliğinin hiçbir zaman zaafa uğratılmasını istemiyor. Kardeşliği zaafa uğratacak olan gıybet, dedikodu, istihza, istihkar, laf taşıyıp ara bozmak gibi çirkin davranışları şiddetle yasaklıyor. Enfal suresinin ilk ayetinde, Allah'tan korkun ve aranızı düzeltin. Allah ve Resulüne itaat edin. Şayet gerçek müminlerseniz buyuruyor. Dolayısıyla müminler olarak aramızdaki kardeşlik hukukunu ve bağını korumak için büyük bir hassasiyet gösterip aramıza şeytanın girmemesine çok dikkat etmemiz gerekiyor. İslam'dan önce Medine'de Evs ve Hazreç adında iki büyük Arap kabilesi vardı. Bunlar 120 sene birbirleriyle savaşmış, Buaz ismi verilen son savaşta da Evs kabilesi Hazreç kabilesine galip gelmişti. Ancak İslam'la şereflendikten sonra bu kabileler arasında eski düşmanlıklar kayboldu, kardeşlik duyguları gelişti ve muhabbet hakim oldu. Bu da Medine'de yaşayan Yahudileri rahatsız etti. Bir gün Evs ve Hazreç kabilesine mensup gençler kendi aralarında dostça sohbet ediyorlardı. Müslümanlara büyük bir kin ve haset duyan Yahudi ileri gelenlerinden Şemmaz Şas bin Kays adamlarından bir genci çağırdı ve ona şu telkinlerde bulundu. Şu Evsli ve Hazreçli gençlerin yanına git ve Buaz Savaşı'nı hatırlatarak onların arasında fitne çıkar. Yahudi genç de bu vazifeyi büyük bir ustalıkla yerine getirdi. O gençlerin gönüllerini bulandırıp aralarında düşmanlık ateşine körükledi. Öyle ki sonunda her iki kabile de silahlara sarılarak birbirleriyle savaşacak duruma geldiler. Hadiseyi haber alan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ashabın ileri gelenleriyle derhal onların yanlarına gitti ve şu ikazda bulundu. Ey Müslümanlar! Allah'tan korkun. Ben aranızda bulunuyorken Allah'ın sizi İslam'a kavuşturmuş, onunla şereflendirmiş, cahiliye zihniyetinden kurtarmış, küfürden uzaklaştırmış ve sizi birbirinize dost kılmışken nasıl oluyor da yine cahiliye davasıyla birbirinize düşebiliyorsunuz? Efendimizin bu ikazı üzerine hepsi düştükleri bu hatanın şeytani bir tuzak olduğunu anladılar. Derhal ellerindeki silahları bıraktılar ve gözlerinden yaşlar dökerek birbirleriyle kucaklaştılar. Allah'a ve Resulüne itaat ederek beraberce gittiler. Böylece Cenab-ı Hak, Yahudi Şemmas'ın tutuşturduğu fitne ateşini söndürdü. Bu hadise, günümüz içinde mühim bir ibret tablosudur. Zira şeytan ve avaneleri bugün de müminlerin kardeşleriyle arasını açmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Kardeşlik hukukunda ufkumuzun çok geniş olması icap ediyor. Zira kardeşlikteki derecemiz kalbi olgunluk seviyemizin de bir göstergesi. Mesela maddi durumu iyi olan müminin, kendisine müracaat eden zor durumdaki din kardeşine yardımcı olması kardeşlikte birinci merhaledir. Nitekim ayet-i kerimede buyruluyor. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsan et. Kasas 77. Kardeşlikte ikinci merhale ise sen onları simalarından tanırsın. Bakara 273. ayetinin sırrına ererek, muhtaç durumdaki kardeşinin istemesine gerek kalmadan sıkıntısını giderebilmektir. Bu ayeti kerime, yüksek haya ve iffetlerinden dolayı ihtiyaçlarını arz etmekten çekinen din kardeşlerimizi simalarından tanıyabilecek kalbi hassasiyete ermemizi telkin etmektedir ki bu yüce bir kardeşlik ufkudur. Kardeşlikte üçüncü merhale, birre ermek, yani kendisi için sevip istediği şeyleri kardeşi için de isteyebilmek, kardeşini kendisinden ayrı görmemek ve imkanlarını onunla paylaşabilmektir. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz," buyuruyorlar. Din kardeşliğinde en yüksek derece ise İsar makamıdır ki, mümin kardeşini kendi nefsine tercih etmek, kendi hakkını ona devredebilmek ve onu kendinden üstün tutmaktır. Gerektiğinde kendi mahrumiyetine razı olup din kardeşinin ihtiyacını karşılamaya çalışmaktır. İşte bu, peygamberlerin, sıddıkların, muttakilerin, salihlerin mertebesidir ve Allah için birbirini sevmenin zirvesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de kendinden çok ümmetini düşünürdü. Ashabı açken kendisini ve ailesini doyurmayı düşünmezdi. Elinde ne varsa muhtaçlara verir, mübarek hanelerinde günlerce ocak yanmaz, ekmek bulunmazdı. Bir misal kabilinden zikredelim. Efendimizin terbiyesinde yetişmiş olan Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma hastalanmıştı. Üzümün ilk çıktığı mevsimde canı çok üzüm çekmişti. Hanımı Safiye, hizmetçisini üzüm almaya gönderdi. Onun pazardan üzüm aldığını gören bir ihtiyaç sahibi, hizmetçiyi eve kadar takip etti. Eve gelince de o muhtaç kapıyı çaldı. Hasta yatağında yatan Abdullah bin Ömer, gelen ihtiyaç sahibini görünce derhal, "Bu üzüm salkımını gelen kimseye verin, bu üzüm salkımını o muhtaca verin," dedi. Böylece çok arzuladığı üzümü hiç tatmadan din kardeşine ikram etmiş oldu. Yine Yermük Muharebesi'nde bir kırba su, sıcak kumların üstünde son nefeslerini vermek üzere olan üç şehidin ortasında kalmıştı. Hepsi birbirine ikram etmek arzusuyla son anlarında bir yudum su yerine şehadet şerbetini yudumlayarak Cenab-ı Hakk'ın huzuruna vardılar. Velhasıl, müminler birbirine zimmetlidir. Hiçbir mümin diğer bir kardeşi hakkında ondan bana ne diyemez. Kardeşinin maddi ve manevi her türlü derdi onun da derdidir. Kardeşinin açlığı onun da açlığıdır. Kardeşinin takvadan mahrumiyeti onun da endişesidir. Cenab-ı Hak, birbirini Allah için seven mümin kardeşlerin, başka bir gölgenin bulunmadığı kıyametin o dehşetli gününde, arşın gölgesinde himaye edileceklerini bildirir. Ancak bu kardeşlik, iyi günlerdeki ve rahat zamanlardaki çay kahve dostluğu zannedilmemelidir. Bu kardeşlik, birbirinin zor gününde maddi manevi sıkıntısını bertaraf etme kardeşliğidir. Rabbimiz, bizleri kardeşlik hukukuna layıkıyla riayet edenlerden eylesin. Gönüllerimizi din kardeşliğinin feyiz ve ruhaniyetiyle doldursun. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Kardeş Olabilmek başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de ilk olarak ve şimdi de Muhammed Yazıcı'nın kaleme aldığı Abdurrahman Evzai ile Baş Başa başlıklı yazıyı paylaşacağız. O, Hicri 2. asrın sayılı ilim otoritesinden biri. O, hadis ve fıkıh ilmini zirve noktada bütünlüğe kavuşturan bir alim. O, geceleri namazla, Kur'an'la ve gözyaşıyla geçiren bir ibadet düşkünü. O, cenazesine, Müslümanından Hristiyanına, Yahudisinden Kıptisine ümmetlerin akın ettiği bir iyilik abidesi. O, iktidar sahiplerine hakkı söylemekten hiçbir zaman çekinmeyen bir hakikat kahramanı. O, ölümünde geriye bıraktığı 7 dinarlık miras dışında sahip olduğu 70 bin dinarı fakir fukaraya harcayan bir yardımsever. O, Abdurrahman bin Amr bin Yuhmet el-Evzai. Hicri 88 miladi 707 yılında Suriye'nin Dımaşk şehrinde hayata gözlerini açar Abdurrahman Evzai. Hicri 157 miladi 774 yılında Beyrut'a kendi ismiyle bilinen bölgeye defnedilir. babadan yetim olarak erken yaşlarda başladığı ilim hayatında birçok yerde dolaşır ve her sahanın ehlinden istifade imkanı bulur. Çıktığı ilim yolculuklarının Irak durağında, Basra'da Katade'den, Kufe'de Emir Eşşabi'den, Hicaz durağında, Mekke'de Ata bin Ebu Rebah'tan, Medine'de İbn Şihab el-Zühri'den, ana yurdu Dımaşk'taysa Mekhul gibi imamlardan ilim ve edep alır. Allah Resulü aleyhisselamın bizzat yetiştirdiği sahabelerin talebeleri olan tabi'in kuşağı alimleri Evzai'nin hocalarıdır. Fıkha ve Peygamber Efendimizin sünnetine derin vukufiyeti onu pek çok alimden seçkin kılan özelliktir. Şam ve Endülüs topraklarında 80 bine yakın fetvasıyla 2 asrı aşkın süredir amel edilen müstakil mezhep sahibidir. Fakat talebeleri diğer mezhep mensupları kadar onun mezhebini yaymada gayret gösteremezler. Buna rağmen kitaplar onun görüşlerini nesilden nesile bugünlere taşır. Biz hırs ve gaflet mikroplarının açtığı yaralarımızı sorduk, o ilim ve hikmet imbiğinden damıttığı ilacı sundu. Reçeteyi beraber okuyalım. Üstadım, en temel meselemiz olan imanla başlayalım istiyoruz. Neye bağlıdır imanın varlığı? İman sözsüz var olamaz. Söz amelsiz ve eylemsiz var olamaz. Söz ve amelse Allah Resulü aleyhisselamın yaşadığı sünnete uygun biçimde niyet de var olabilir. İman ediyorum sözünü kalp tanımıyor ve davranışlar desteklemiyorsa o kişi ahiret hayatında kaybetmiş demektir. Neden söz ve davranışın Peygamberimizin sünnetine uygun niyetle desteklenmesi gereğini vurguluyorsunuz? Allah Resulü aleyhisselamın söz, davranış ve onaylarını ifade eden sünnete sıkıca tutun. Sünnet ehli ne demişse ona inan. Onlar neyden yüz çevirmişse o şeyden uzak dur. Yapmamız gereken sünnet nereyi gösteriyorsa oraya dönmektir. Sana bir konuda Allah Resulünden gerçekten bir hadis ulaştığında sakın başka şeyi dikkate alma. Çünkü o doğrudan Allah Azze ve Celle'nin elçisidir. Peki sünnette anlatılan dinimizin en temel ilkeleri nelerdir? Hazreti Peygamber'in sahabesinin ve sonraki tabi'in kuşağının üzerinde titizlikle durduğu en önemli hususları söyleyebilir misiniz? Onların 5 şey üzerinde titizlikle durdukları söylenir. Bunları dinin temel ilkeleri olarak anlayabilirsin. Müslümanlar topluluğuna bağlılık, sünnete uymak, mescitleri inşa ve imar etmek, Kur'an okumak ve Allah yolunda cihat. Bugün için arzu ve zevklerimizi alt edip bunlara alışmak hayli güç üstadım. Arzu ve zevkler zaten şeytanın insana saçtığı tohumlardır. Bir gün şeytan dostlarını toplayıp onlara insanoğluna nereden yaklaşıyorsunuz diye sorar. Onlar her yerden yanıtını verince şeytan Allah'a tövbe istiğfar ederken de onlara yaklaşabiliyor musunuz der. Buna karşılık onlar, bu ne mümkün, tövbe istiğfar tıpkı dinin özü tevhid gibi güçlü bir şey cevabını verirler. Şeytan, o halde ben insanoğlunun içine öyle bir şey atacağım, onun duygularını öyle bir karıştıracağım ki artık Allah'tan tövbeyle af dilemeye imkanı olmayacak kararını verir ve insanların içine zevk ve arzular doğurur. Gerçekten de arzularımızı tatmin ederek doyuma ulaşamıyoruz. Kazandıkça daha çoğunu, sahip oldukça daha fazlasını arzuluyoruz. Bunun çözümü ne sizce? Bunun çözümü ölümü sıkça hatırlamak. Kim sık sık ölümü hatırlarsa dünyadan az bir şey ona yeter. Arzuların çokluğunun ilacı bu. Peki ya sözlerin çokluğu? Onu da azaltmanın yolu var. Kim yaptıklarının söylediklerinden daha değerli olduğunu, aslında diliyle değil hareketleriyle konuştuğunu bilirse fazla sözü bırakır. Kaldı ki konuştuğun da amelinden sayılır. Sözleri çoğalınca insanın doğal olarak dedikodusu ve insanları çekiştirmesi de artıyor. Buna ne diyeceksiniz? Bu da temelde arzunun tatminine dönük kibir kaynaklı bir durum. Başkasını çekiştiren, onun hakkında kötü konuşan birini duyduğunda bil ki aslında ben ondan daha iyi ve üstünüm demek istiyordur. Her şeyden önce söz ve amel dengesi mümin ve münafık farkını ortaya koyar. Mümin az söyler, çok yapar. Mümin görünümlü münafık çok söyler, az yapar. İlk cevabınızda vurguladığınız sünnetten bize Peygamberimizin hadisi diye ulaşan her sözü araştırmadan kabullenmeli miyiz? Peygamberimizin hadislerine bağlılık, her hadis diye duyduğumuz sözü gerçekten hadis bilip inanmayı gerektirir mi? İkinci sorunun cevabında sana gerçekten bir hadis ulaştığında kaydını bunun için getirdim. Biz altın ve gümüşü hakiki mi, sahte mi diye sarrafa götürdüğümüz gibi hadis diye duyduklarımızı önce hadis üstadlarına götürürdük. Onların daha önceden bilip onayladıklarını alır, bilip duymadıklarını bırakırdık. Bunlar usulü hadis ilminin hususi alanına girer. O zaman teknik detayları usulü hadis kitaplarından okumamız gerekiyor. Alimlerinden, unutma, ilim şahıslar arasında tedavüldeyken, sözlü olarak naklediliyorken değerli ve saygındı. Ne zaman ki kitaplara girdi, ehil olmayanlar ilme dahil oldu. Bu önemliydi. Üstadım malum, ahir zaman ümmeti olarak fitne döneminde yaşıyoruz. Çevremizde olup biten fitneye bulaşıp bulaşmadığımızdan nasıl emin olabiliriz? Bununla alakalı Süfyan Sevri'yi bana Huzeyfe bin Yeman'ın, Allah ondan razı olsun, şöyle dediğini nakletti. Kim kendisine fitnenin bulaşıp bulaşmadığını merak ediyorsa, dönüp kendine baksın. Eskiden haram gördüğü bir şeyi şimdi helal veya önceden helal gördüğü bir şeyi şimdi haram görüyor mu? Eğer öyleyse bilsin ki fitneye bulaşmıştır. Abbasi yöneticileri karşısında hakkı söylemekten çekinmeyen, korkusuz tavrınızı biliyoruz. Bu çerçevede bugünün makam mevki sahiplerine neyi öğütlersiniz? Makam mevki sahibine şunu derim. Eğer senden önceki insan için makam mevki kalıcı olsaydı, bugün sen bu makamda olmazdın. Bulunduğun makam senden başkasına nasıl kalmadıysa sana da kalmayacak. Müminlerin emiri Ömer'i, Allah ondan razı olsun, düşün. Fırat kıyısında bir kuzu telef olsa hesabının benden sorulacağından korkarım. Ve Allah Resulü aleyhisselamın kendisinden Mekke ve Taif idaresini isteyen amcası Abbas'a, Allah ondan razı olsun, söylediğini aklından çıkarma. Ey Abbas, ey peygamber amcası, inan ki aldığın bir nefes senin için altından kalkamayacağın idarecilikten daha iyidir. Allah razı olsun, verdiğiniz nasihatler çok faydalı oldu. Nasihatimi almaktan nasıl bir sorumluluğa girdiğinin farkında mısın? Nasıl bir sorumluluk anlamadım. Mekhul Atiye'den duyduk ki Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurmuş. Hangi kula Allah için dini bir nasihat yapılır da bunu kabulle karşılarsa şüphesiz Allah tarafından nimete kavuşmuş demektir. Yok eğer bu nasihati ciddiye almazsa Allah katında aleyhine delil olur. Günahı ve buna bağlı olarak Allah'ın ona karşı hiddeti artar. Hassas bir sorumluluk duygusu yüklüyor bu. Eklemek istediğiniz bir şey varsa onunla bitirelim. Afiyet 10 parçadır evlat. 9'u suskunluk, 10'uncusu insanlardan uzaklık. Değerli dinleyenlerimiz, Muhammed Yazıcı imzalı Abdurrahman Evzai ile baş başa başlıklı yazıyı paylaştık Sesi Dergi'de son olarak bu akşam. Genç Dergisi'nin Ocak 2025 sayısından paylaştık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.